Ayrım 10-8.
Zor günlerin birinde buna benzer bir kese derdimize deva oldu. Allah razı olsun diyerek sedirin kenarına bırakılan keseyi işaret etti Haşim Bey. Ne hoş sohbet bir adam Selahattin Efendi. Gelir diye bekledimse gelmedi. Rana'nın gözleri Artin Efendi'nin dudaklarına takıldı kaldı. Adamcağız bir mendille ağzının kenarını silip her sefer geldiyse sokaklarda aç sefil dolaşan oruslara bakar, kim sahip çıkacak bunlara diye hayıflanır dururdu. Na şimdi gelsin görsün, hepsi yamanacak bir kapı buldu kendine. Bir şeyi hatırlamak istermiş gibi sustu. Ardından telaşlı bir sesle, muhterem bak unuttum, Pandikyan Efendi, hani sizin çiftliği alıcı bulan bizim liman müdürü. Evet, geçen günü söyledi, kardeş kardeşe vuruşur ya bu Ruslar, o beyaz taraf gene perişan olmuş, yüzme bileni bilmeyeni can havli denize atarmış kendini. Frankler onları almaya gitmiş, bugün yarın gene dolarlar sahile. Olgaların haberi var mı beybağ? Rana'nın ilk aklına gelen Onegin Bey ailesi oldu. Kimdir der gibi bakan Artin Efendi'ye, bizim çiftliği alan Rus ailesi, onlara haber vermemiz lazım. Doğrudur diye onayladı Haşim Bey. Hacı ağayı çağır da gel kızım. Beybaş'ın izniyle paytonu atladığı gibi yalıya haberi ulaştırmaya gitti Rana. Sarayburnu Galata arası denizin üstü görülecek bir şeydi. Salamura'ya basılmış sardalya örneği, insan sürüleriyle tıka basa doldurulmuş işgal kuvvetlerine ait bin bir çeşit harp gemisi, yük gemisi, erili ufaklı mavnanarla kaplıydı limanın içi. Pandikyan Efendi'nin demesi, arkadan geleceklerle 150 bini bulacak mültecilerin yerleştirilmesi, tifüs, kolera, verem gibi salgın hastalıkları yakalanmış olanlar varsa onları ayrı bir yerde toplanıp hastanelere sevk edilmesi epeyce bir zaman alırdı. Teknelerin içinde kaynaşan bu kalabalık ne yer ne içer, hacetlerini nerede görürlerdi? Liman idaresi binasında Pandikyan Efendi'nin odasından bu mahşeri seyreden Rana, denize düşen kocaman bir şeyi gösterdiğinde Onegin Bey, İçlerinde ölen birini denize attılar diye başını salladı. Rana bak bak. Rıhtıma yakın bir mavnayı işaret ediyordu Olga. Küpeşteden sarkan insanlar tekneye yanaşmış sandallara ipler sarkıtıyor, uçlarına bağlanan torbacıkları yukarı çekiyorlardı. Olga etrafına bakındı, duvara asılı bir dürbün görüp aldı, Rana'yı dürtükledi. Bak ipin ucunda. Küpeşteden sandala sallanan iplerden birinin ucunda bir gerdanlık, öbüründe bir bilezik, tam seçilemeyenlerde ise herhalde bir yüzük vardı. Torbacı küpeşteyi çekip alan çıkını açıyor, içindeki bir somun ekmek ile bir iki şişe suyu çoluk çocuğuyla paylaşıveriyordu. Denize atlayıp karaya çıkmak isteyenlerin ellerini bağlayıp ambara benzeyen bir binanın içine atıyordu İngiliz jandarması. Perişanlığın son haddi. Gözlerine inanamıyordu Rana. Masasında aceleyle bir şeyler yazmak için odasına gelen liman müdürüne niye dışarı çıkarmıyorlar diye sordu. Güzel kızım, gemilerin, teknelerin direğine asılı sarı bayrağı gördün. Karantina flamasıdır o. Hastalık varsa bulaşır. Kontrolden geçmesi lazım. İki kelime karaladı, ekledi Pandikyan Efendi. Sonra hepsi burada inmeyecek. Zırhlar içinde gelenlerin çoğu Wrangle'ın askerleri. Onlar doğru Limni'ye. Bir kısım Çatalca, Hadımköy'e. Burada inecekler tespit edilecek. Daha yolda gelenler var. Karaya ayak basmalarına daha çok vakit var. Pandikyan Efendi haklıydı. İkindiye kadar beklediler. Ertesi gün dönüp gelmek üzere Onegin Bey kızları alıp Üsküdar'a geçti. Müşteri bekleyen paytona doğru hızlı adımlarla uzaklaşan bir adamın arkasından lanet yağdırıyordu sandalcılardan biri. Cehenneme kadar yolum var, soyguncu kefere. O tarafa doğru baktığında Rana Çöp Hüseyin'i tanıdı. Hayrola Hüseyin Efendi, niye kızıyorsun öyle? Çöp Hüseyin de Rana'yı tanıdı, yatışır gibi oldu. Bırak Allah'ını seversen küçük hanım. Kuzguncuklu palikarya bu hırt. Günlüğüne kiraladı kayığı, bir fırın ekmek yükledik, ne karşıda bütün gün soydu soğana çevirdi o perişan insanları, altınla inciyle doldurdu ceplerini. Biz de oradan geliyoruz Hüseyin Efendi, peki niye kızdın ki şimdi? Küçük hanım, yalnız kayı kirası mı? Ekmek yükle, torba yap, ipe bağla, hepsine eyvallah. Sen de çıkar gönlünden ne koparsa bir şey ver değil mi? Yok, kepaze herif, kira neyse o, 10 para fazla vermezmiş. Vermedi mi? O vermedi, ben aldım. Zorla aldım. Na bak diye kapalı avucunu açtı. Nasırlı avucun içinde altın zincire bağlı Olga'nınkine benzeyen som altın bir istavroz. 3 gün sonra tekrar yalıya gittiğinde ikisi çizmeli, ikisi fistanlı, 4 tane kel kafalı yabancı gördü Rana. Dönüp gitmek üzereyken Olga uzaktan koştu geldi. Rana gitmek olur mu? Ağırın önünde seyisle konuşan çizmeli çarpık bacaklı iki keli gösterdi. Bunlar bugün çiftlik gitmek. Evgenya ile lafa dalmış diğer ikisi için. Bunlar burada 15 gün. Onlar da gidecek der gibi elini boğaza taraf salladı. Senin baba niye hep kelleri seçti? Üzgündü, telaşlıydı. Gene de gülmeden edemedi Olga. Bir şey demek istedi, kelimeyi aradı, bulamadı. Parmaklarını çimdik gibi yapıp kolunun üstünde gezdirdi, olmadı. Eğilip yerden kuru bir yaprak topladı. Sapından ufacık bir parça kırıp saçlarında gezdirdi. Ha, bit. Evet, bit. Hepsi kafa içinde. Yok, değil içinde, üstünde. Çok bit. Koluna girdi Rana'nın. Gel, benim baba görmek. Onegin Bey hesap yapıyordu. Elindeki kalemi masanın üstüne bıraktı. Hoş geldin Rana. Görmedin sen. İyi oldu. Tek tek çıkıyorlar gemiden. Hepsi keçi gibi kokuyor. Çoğu hasta. Hepsini bit sarmış. Yabancıları işaret etti. Bak, kadın erkek fark etmez. Tıraş var ustura ile. Hüviyet tespit, doktor kontrol, İngiliz kontrol. İngiliz'de mi kontrol? Evet. Bolşevik var, yok İngiliz sorguya çekiyor. Pera'da bizim sefaret içini görmek var. Bahçesi yatakhane. Sefir efendi bu dört kişi bana emanet etti. O ikisi bak o çarpık bacak. Onlar süvari. At işi bilir. Seyis çiftlikte götürecek onları. Limon ısırmış gibi yüzünü buruşturdu. Bu öbür ikisi kontesa imiş. Bu sefaret içinde bile hep tepeden bakarlar. Antipatik nedir biliyorsun Rana? Evet işte bunlar öyle. Kapıya koymak lazım. Sefir 15 gün dedi ama bekle gör gibisinden başını salladı. Evgenya Olga ile kalıyor. Onun odasını bu ikisine verdik. Beğenmedi kontesalar. İkisi bir odada kalamaz imiş. Anlıyorsun ne için beyaz Rusya şimdi kızıla döndü. Yaklaşan kışın yerlere saçtığı solgun yapraklarla birlikte sağanağa tutulup kıyılara vuran göçmen kuşlar örneği, sahiller, yollar, mezarlıklar, kışlalar, Dolmabahçe Sarayı'nın ahırlarına kadar her yer paçavralara bürünmüş, aç, sefil dolanan mazinin kodamanlarıyla doldu. Cumbanın içinde oturmuş boğazı seyreder görünen Rana Veryans'ın ediyordu o yalıdaki o iki kasıntı karıya. Evgenya neden alınmıştı yalıya? Rana'nın işi görülsün diye. Değil mi? Şimdi odasını onunla paylaşmak zorunda kalmıştı Olga. Ne mecburiyeti var kızın? Hoca hanımı eve alsak olmaz mı Beyba? Kitap okumaya dalmış Beyba ise anlayamadı birden. Olur da neden icap etti kızım? Mülteci dolmuş yalıya. İşlerinde soylu denen iki tane soysuz var. Olga odasını hoca hanımla paylaşmak zorunda kalmış. Benim için çok şey yaptı kızcağız. Odasını da paylaşmaya mecbur mu? Doğru. Haşim Bey hayatında, duasında, rüyasında Rabbena hep bana düsturuna bir an olsun iltifat etmemişti. Hem sonra boş odamı yoktu konakta. Neden olmasın Rana'm? Olmasına olur da annene bir danışsak. Libabi Hanım ilkin kızı tarafından ayarlanmış bir oldu bitik karşısında bırakıldığını sanıp irkildi. Rana kapı aralığından duyuyordu beybasının sesini. Hanım gocunacak ne var bunda? Düşün bak şu dünyaya bir değil dört evlat getirdin. Devra dönüp duruyor tasvire ne gerek? Bugün dil bilmeyen artık yarım adam sayılır. Baki bugün yarın rüştünü ispat eder. Küçükler büyümekte. Fransızcayı şimdiden öğrenmek onlara daha bir kolay gelir. Gene de sen bilirsin. Az bir sessizlik oldu. Küçükleri düşünme zamanı geldi. Doğru diye iç geçirdi Libabe Hanım. Kabullendi bu işi. Evet, Rana'ya hoca olarak değil, küçüklere dadılık yapmak için gelecekti Evgenya. Hocalıktan dadılığa tenzili rütbe etmiş hanım, Pakize'nin odasına taşındı. Bacı pek sevmedi bu işi. Ne arardı bu kefere konakta? Mutfağın bir köşesinde dalgın oturan Raşit Efendi'ye, sen de bari çingeneni al getir diye söylendi. Çakır gözlü Burus'a hizmet etmeye hiç de niyeti yoktu. Döndü gene sessiz duran adamcağıza yüklendi. Bir ispirto ocağı bul da gel ne hali varsa görsün. Rana yeni gelenin yerleşmesine yardımcı olmak için yukarı çıktığında peşine takılan iki küçük kardeşten Fatma odaya girer girmez yabancıyı suçüstü yakalamış gibi ''Ama sen ne yapıyorsun burası Pakize ablamın odası'' diye çıkıştı. Yanağını okşamak isteyen Evgenya Hanım'a başını çevirdi. Senin ismin ne diye soran bastı bacak Afife, benim ismim Hoca Hanım diye tanıttı kendini. Dili dönmedi sevimli bücürün. Rana onu kucakladı. Matmazel de bakayım. Bazel deyiverdi Afif. Pek beğenmiş olmalı ki Bazel, Bazel diye el çırptı tekrarladı. O gün bugün Bazel kaldı kadıncağızın adı. Kontesa mıdır nedir? O mendebur karıları gördüğünden beri yalıya ayak basmaz olmuştu Rana. Olga geliyordu haftada 2-3. O da Türkçe öğrenmeyi adamıştı kendini. Karşılıklı cümle kurma oyununda ters anlamalar oluyor, gülüşmeleri duyuluyordu bahçeden. Olga'nın olmadığı günler öğleye doğru piyanodan kalktığında arada bir çarşafa bürünüp meydanı geçiyor, Nazilli'ye gidiyordu yemeği. Her gidişinde ayakları üzerinde kalkmaya çalışan minicik kızına kendi çocukluğundan kalma Didi'nin getirdiği oyuncak bebeklerden birini götürüyor, uyku saatleri dışında akşama kadar onu sevip okşamak, eğlendirmekle geçiriyordu vaktini. Kendi göbek adı gibi Emine'ydi Nazilli'nin kızının adı. Akşam ezanı, Şevket eve geldiğinde nereden bulduysa Ankara'da basılan gazeteleri koynundan çıkarıyor, Rana konağa döndüğünde o buruşuk sayfalardaki satırları teker teker gözden geçiriyordu beybası ile birlikte. Anadolu'da ölen kalan pek belli değildi ama Selahattin Nasır ismini görmediği müddetçe sevgili amcasının hayatta olduğuna inandırmıştı kendini. Beyba, sadrazam azledilmiş. Damat Ferit mi? Evet, bir ayı geçti kızım. O mülevves adam sonunda İngiliz'e de yaranamaz oldu. Kaç tarihli elindeki gazete? Evet, eskiydi. 22 Teşrin-i Evvel tarihliydi gazete. 22 Ekim. Konakta Selahattin Efendi'nin Anadolu'ya gidişinden beri payitahtın o sansürlü matbuatının yerini kimi zaman 2 gün, kimi zaman 2 hafta gecikmeyle bu kez Ankara'dan kaçak gelen gazeteleri almıştı. Gününe göre bazen tek bazen 4 sayfa basılmış saman rengi bu gazeteler yorumsuz haberlerle doluydu. Eskişehir'e girmeye hazırlanan Yunan ordusunun yaptığı yığınak, İstanbul'da soyulan silah depoları, John Bennett adlı İngiliz istihbarat subayının vurulması, müttefik Şark orduları kumandanlığının yerine İstanbul İşgal Kuvvetleri kumandanlığının kuruluşu ve "Bak Allah'ın işine" diye gözlerini gazeteden ayırdı Haşim Bey. "Ne var Beyba? Yunan kralı Aleksandros'un öleceği tutmuş, yerine babası geçmiş gene." "Cephede mi vurulmuş?" Sayfayı çevirip başlığa baktı Haşim Bey. "Hayır. Karagöz misali mizah mecmuası değildi elindeki gazete." "Bak Allah'ın işine" diye yineledi. "Hayır kızım, ne cephesi? Tövbe estağfirullah. Maymun ısırmış, maymun." Beybasının yüz ifadesini gördüğünde gülmemek için kendini zor tuttu Rana. "Maymuna kimi kastediyorlar Beyba?" "Na, al bak kızım, kasıt masıt bir şey yok. Basbayağı bir maymun. Eceli gelene yılan, akrep her neyse ama maymun. Kim akıl erdir Allah'ın işine?" "Kimse" diye düşündü Rana. Krala yanaşmak için maymun kılığına mı girmişti bu kez o can alan Azrail? Yunan kralını maymun ısırıp öldürmüştü. Ama ordusu Anadolu'nun içlerine doğru ağır ağır da olsa ilerlemeye devam ediyordu. Cesaretlenip doğu illerine saldıran Ermenileri Milli Hareket Ordusu yeniden yenik düşürmüş. Mondros mütarekesiyle evden çıkan Batum, Kars, Ardahan geri alınmıştı. İstiklal peşinde koşan ordunun can yoldaşları Çerkez Etem'in, Demirci Mehmet Efe'nin böylesi bir zamanda neden baş kaldırdıklarını kimse pek anlayamadı. Sebep arayacak, fikir yürütecek zaman yoktu. Yurdun dört bir yanında mücadele veren bu kurtuluş ordusuna araç gereç lazımdı. Kara kış bastırmış, teçhizatlı Yunan ordusunun karşısında silahtan cephaneden yoksun, sırtına geçirecek bir koyun postuna, atına vuracak bir eyere, nala, mıha, ağzını atacak bir somun ekmeğe muhtaç, genci yaşlısıyla fedakar Anadolu insanı vardı. Ankara'daki basın İstanbul'da olan biteni tam olarak bilemiyor, sansüre tabi İstanbul gazeteleri ise gün aşırı yarısı boş sütunlarla basılıp geliyordu okurların önüne. Gizlenen haberleri arada bir konağa uğrayan Şevket'ten, Vasıf'tan öğreniyordu Haşim Bey. Durmak dinlenmek yoktu yeraltı teşkilatlarına. Bir gün şehrin bir ucunda Selimiye, Erenköy'de, birkaç gün sonra öbür ucunda Zeytinburnu, Topkapı'da silah depoları basılıyor, kaçırılan silahlar sanki buhar olup uçuyordu. Kasımpaşa'daki donanma cephaneliği bile nasibini almış, Beykoz'da çizme fabrikasındaki tonlarla deri bir gün içinde yok oluvermişti. Malum Anadolu'ya gidiyordu bütün bu malzeme ama nasıl? Şevket'le Vasıf ya bilmiyor ya da açıklamak istemiyorlardı. Çocukları zor durumda bırakmamak için sorgu sual etmiyordu Haşim Bey. Şevket'in demesi, bu baskınlarla baş edemeyen, yoldaşları Fransız'a, İtalyan'a bile itimat edemez hale düşen İngiliz'in, Resul'ün halifesine reva gördüğü muamele, kendi sömürgesi Hindistan'da Müslüman halkın ayaklanmasına yol açmış, İzmir'e çıkartıp beslediği Yunan'ın ordusu 1,5 yıldan beri batı illerinin ötesine geçememiş, yerinde tepinip durmuştu. Edinilen bilgiye göre Karkış demeyip Eskişehir taraflarında bir azizlik yapacaktı kefere. Beyba, Şevket abi nasıl biliyor bunları? Sormadım kızım, istihbarata tanıdığı var herhalde. Rivayete göre İngiliz bu gelen Ruslara da el atmış. Elindeki gazeteyi yana bıraktı Rana. Ne varmış Ruslarda? Duyduklarımız doğruysa hakikaten ne yaptığını bilmez olmuş İngiliz. Bir yandan bu son mülteci birliklerini toparlayıp General Wrangel'ın emrinde Anadolu ordusunun üzerine yollamak istermiş. Bir yandan da onların bulunduğu kampları didik didik ararmış. Gittik gördük, bit içinde yüzüyor bu insanlar. Beyba, neresinde ne arar bu İngiliz? Bit içinde yüzen bu insanların içinde Bolşevik ajan varmış. Böyle zamanlarda kurunun yanında yaş da yanar, bilirsin. Temkinli olmak şimdiye kadar kimseye zarar vermedi yavrum. Ne demeye geliyordu bu temkinli olma sözü? Beyba, yalıya gidip geldiğimi Şevket abi biliyor. Gitmemde bir mahsur olsa çekinmez söylerdi. Şevket'ten değil, Vasıf'tan duymuş olsa gerek. Pakize anlatmış annene. Gene ne isterdi anası? Kızını korumak mı? Konağı kapatmak mı? Evgenya'yı kovmak mı? Kötü örnek miydi Olga? Beyba, dost bildiğine sırt çevirir mi insan? Dört bitliği aldılar eve, insaniyet değil mi? Bu haberi bizden önce onların bilmesi gerek. Kurunun yanında yaş da yanar dediniz. Yanarsa onlar yanar. Kapıya doğru yöneldi. Vicdan dememiş miydiniz, vicdan? Amcamı alıp götürdü. Beni de yalıya kadar götürüp getirebilir Beyba. Atı paltona aceleyle koşan Hacı Ağa küçük hanımını sahil yolunda buldu. Gece yağan kar altında sakin görünüyordu yalının bahçesi. Çıngıran sesine koşup gelen Olga damdan düşer gibi gelen baban evde mi sorusuyla şaşırdı. Evet, evde. Ne için? Rahat bir nefes aldı Rana. Asker geldi mi eve? Evet, geldi. Baba telefon. Gel. Telefonda konuşması biten Onegin Bey, kara çarşaflı Rana'yı gördüğünde bu hakikatli kızın telaşını anladı, dayanamadı, gelip alnından öptü. Biliyorum ne için geldin. Sen güzel insan Rana. Gel, çıkar çarşafı, çıkar lastikleri. Elena Hanım bir sabahlıkla sarmaladı titremeye başlayan kızı. Dün değil, bir gün evvel diye anlattı Onegin Bey. Bahçe taraftan zapt diye deniz taraftan bir bot geldi. İngiliz çavuş ile 10 tane asker çıktı. Kağıtları istediler, gösterdik. Bizim sefir efendi kontesalara kağıt vermiş. Yok, bulamadılar. Botu atıp götürdüler onları. Semaverden sıcak bir çay, şekersiz de olsa iyi geldi Rana'ya. İngiliz Bolşevik ararmış. Bolşevikler için ayak takımı dedi bana Evgenya. Bu kendini beğenmiş kadınlar nasıl Bolşevik olur? Onegin Bey hafızasını yokladı. Sizin burada bir söz var Rana. Kuru yanında yaş da yanarıymış. Evet, işte öyle oldu. Sefir efendi şimdi telefonda söyledi. Bu yeni gelenler içinden 100 kişi, belki fazla, almış götürmüş İngiliz. Kağıtlarım yokmuş. Ne kağıdı bunlar? Onegin Bey sandalyenin sırtına asılı ceketin iç cebinden bir cüzdan çıkardı. Bak Rana, bu Rusya'da iken nerede doğdum, ne zaman doğdum, ana kim, baba kim, bu benim Rus hüviyet. Buraya geldik, bizim sefir efendi bize bu kağıdı verdi. O kağıt ile vilayet şu kağıdı verdi. Bu kağıtların hepsi ile bize yerleşme izni çıktı. Kağıtları cüzdana koyarken söylendi. Evet, burada Rus yok idi o zaman. Demek kadınlara da soruyorlardı kağıdı. İşkillendi Rana. Bana da sorarlar mı? Tabii herkese. Sende o kağıttan var mı Olga? Olga'nın istavruzu takmadığı olurdu. Ama her sokağa çıktığında cebindeydi o kağıt. Kışın acı günlerinde milliyetçi taburların yarı aç, yarı tok, siperlerde soğuktan donduğunu fırsat bilen Yunan'la Eskişehir üzerine yürümüş, hedefe varamadan İnönü denen bir yerde o kursağı boş, gönlü dolu Anadolu askerinden yediği darbeyle gerisin geri dönmüştü. Şevket gene koynundan bir gazete çıkardı. Şunu okursan sen okursun deyip Latin harfleriyle yazılı gazeteyi Rana'ya uzattı. Baktı, okumaya çalıştı, çıkaramadı Rana. İşin içinden çıksa çıksa beybası çıkardı. Beyba, İngilizce değil mi bu? Evet kızım, bak başlığa. United Telegraph. Telegraph'ı anladım da bize dair bir şey mi var içinde? Arapça, Fransızca derken meğer İngilizceyi de okuyup anlarmış Haşim Bey. Ön sayfaya göz attı, iç sayfada bir sütunu uzun uzun okudu. Ankara'ya kadar gitmiş bunu yazan muhabir. Paşa ile mülakat yapmış. Sevr muahedesi bizce mevcut değildir demiş paşa. İstiklalimizi teminat altına alacak bir anlaşmayı elbette düşünürüz diye konuşmuş. Gazeteyi Şevket'e iade ederken bunu söylemeye hak kazandı demek helal olsun diye ekledi. 3 hafta geçmedi. Kaçak gelen Hakimiyet-i Milliye gazetesi Sevr anlaşmasına değişiklik yapmak üzere Ankara hükümetinden bir heyetin Londra'ya gittiğini bildirdi. İstanbul'un işgalinin yıl dönümüne tesadüf eden 2 ayrı olay da baharın müjdesi gibi geldi. Londra'da İngilizlerle esirlerin değiş tokuş edilmesine dair bir karar alınmıştı. Beklenen bu olmasa da müzakerelerin ilk meyvesini hayra yormak gerekti. önemli olan ikinci havadisti. Ankara hükümeti Sovyet hükümetiyle Moskova'da tam bir anlaşmaya varmış, hudutlar belirlenmiş, adamlar kapitalist güçlere direnen Anadolu kuvvetlerine her türlü yardımı taahhüt etmişlerdi. Günü gününe değişen haritayı yeni yeni isimleri çıkaramaz olmuştur Rana. Bu Sovyet sosyalist Bolşevik değil mi Beyba? Evet, iki senedir, belki de fazla, Cumhuriyet olarak kendilerine bu adı verdiler kızım. Peki bu Bolşevikler ayak takımı değil mi? Ayak takımı ne demek Rana? Bilmem, Bazel hep öyle diyor. Fakir fukara takımı gibi bir şey. Ne beklenir onlardan? Öyle. Daha doğrusu öyleydi. Çarın hazinesi, iç harbin ganimeti şimdi onlara kaldı. Kapitalist devletler Bolşevikleri tutmaz. Rengel işi ortada. Ankara ile Moskova için artık hedef bir gibi. Nakit yardım. Gelir mi gelmez mi bilemem. Silah cephane gönderirler muhakkak. Gazeteleri bırakıp gitmeye hazırlanan Şevket'e doğru döndü. Sen ne dersin Şevket Bey evladım? Anadolu işini benden iyi bilirsin. Mustafa Kemal Paşa tabiri caizse yaş tahtaya basar mı? Bilebildiğim kadarıyla Moskova imzayı beklemedi. Muhterem efendim, Rangel'ın gelişinden evvel de sonra da Ankara'ya silahtan, cephaneden başka yüklü miktar altın dahi gönderdi. Gitmekten vazgeçip mangalın başına çöktü. Vaktinde geldiydi o yardımlar. Yoksa Ankara'nın yolu üstünde Eskişehir çoktan elden gitmişti. Elhamdülillah diye iç geçirdi Haşim Bey. Anadolu çetesinden söz eden İngiliz de uyandı galiba. Londra'da. Şevket gibi hürmete kusur etmez bir adam. Londra'da diye lafını kesti Haşim Bey'in. Keser kesmez sustu. Bilinmedik bir şey mi oldu Londra'da Şevket Bey? Şevket mangaldaki ateşin üstünü külledi, duraksadı. Kırmızı bir kömürü çekti çıkardı külden. İngiliz'e bel bağlanır mı efendim? Sevr denen kararı tadil etmek, çatışmaya son vermek, Yunan'a dur demek için değil miydi İstanbul'dan giden, Ankara'dan yollanan heyetler? Maşayı mangalın üzerine atar gibi bıraktı. İstanbul'dan giden heyet, af buyurun, ip cambazı muhterem efendim. Bir gün İngiliz'de fiskoz, ertesi gün Yunan heyetiyle. Ağızdan ağza gelen habere insanın inanası gelmiyor. Lloyd George değil mi o baştaki İngiliz'in adı? Evet, o zat-ı muhterem Yunan heyetinden Anadolu çetesini ortadan kaldırmak için devamlı taarruzda bulunmasını istemiş, ısrar da etmiş. Çok değil, bir hafta önce. Hırsından eli titriyordu Şevket'in. Müsaadenizi istirham edeyim diye ayağa kalktı. Bu Yunan ordusuna Mudanya üzerinden yapılan sevkiyat, gönderilen cephane. Boşuna dememişler İngiliz siyaseti. Daha dün çözüldüler diye söylendi Haşim Bey. Bir ay içinde toparlanıp hücuma mı kalkarmış bu Rum'un ordusu? Ayın sonunu ya bulur ya bulmaz muhterem efendim. Ankara'yı hedef alan takviyeli Yunan birliklerinin saldırıya geçmesi ay sonunu bulmadı. 4 gün içinde bir kol Afyon'u ele geçirirken asıl ana kuvvetleri Bursa'dan Eskişehir üzerine yürümüş ve gene aynı şekilde İnönü denen yerde karşı bir taarruzla yeni baştan çözülüp gitmişlerdi.